Küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, Küresel Analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran ve ana kumanda masasında sizlere sesimizi teknisyen Sefa Ak'tan aktarıyor. Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Nasılsınız hocam?
Teşekkür ederim, iyiyim.
Hocam uzun süredir böyle Suriye'de bir sessizlik hakimdi, ancak son Deir ez-Zor'daki Arap aşiretlerin YPG'ye karşı adeta bir direnişe geçmesi. Ben ayaklanma olarak nitelendirmeyi çok doğru bulmasam da böyle de ifade ediliyor. Süveyda'daki gösteriler gibi ve Türkiye'nin kontrol ettiği bölgelerden yine Arap aşiretlere yönelik destek birliklerinin yola çıkması, bazı cephe hatlarının ısınması, evet. Membiş, Tel Temir, Tel Abyad gibi. Bu minvalde bir Suriye konuşalım istiyorum hocam, ama öncelikle şeyi merak ediyorum. Deir ez-Zor'da ki bu Arap aşiret ayaklanmalarının arkasında ne var? Sizce hangi dinamikler bunu tetikledi?
Evet, sen de ifade ettiğin gibi esasında Suriye sahası hareketlendi. Uzun bir süredir görece istikrarlı bir sahaydı. Ciddi çatışmalar ve gösteri dinamikleri yoktu. Ama öncelikle Esed rejim bölgesine ciddi gösteriler başladı. Ardından da Deir ez-Zor'da bu son yaşananlar, Arap isyanları, direnişi PKK'ya yönelik hayata geçti ve hala da süreç devam ediyor. Şimdi bir defa şunu bence görmek lazım, bu isyanı anlayabilmek, background'ını görebilmek adına. PKK'nın Suriye yapılanması, PYD, YPG, yine onun üst çatı yapılanması olan Suriye Demokratik Güçleri yaklaşık 50 bin kilometre karelik bir alanı kontrol ediyor Suriye'de. Bunun Fırat'ın doğusunda olan bölgeleri, Rakka'yı kısmen dışarıda tutarsak, özellikle Kasaki, Kamışya'da içerisinde dahil edeceğimiz alan, yine Deir ez-Zor bölgesini Amerika'nın himayesinde gerçekleştiriyor. Fırat'ın batısındaki Membiç gibi bölgeler, Tarifat gibi bölgeler ise daha ziyade Rusya rejim ve İran'la angajman içerisinde. Bu bölgeleri PKK de facto bir şekilde kontrol ediyor. Ama bölgenin demografisine baktığımızda %80'in neredeyse üzerindeki nüfus tamamen Araplardan oluşuyor. Yani bu 50 bin kilometre karelik alanda yaklaşık 2,5-3 milyona yakın nüfus var. Ve bunun %80'den fazlası Arapların olduğunu görüyoruz. PKK her ne kadar çeşitli anlamda tehcir politikalarıyla demografik mühendislik yapma çabasına girse de bunda başarılı olamadı. Nihayetinde kendisini destekleyecek nüfus da bulmakta zorlanıyor. Ki kontrol altındaki Kürtlerin de belli bir kısmı PKK'ya muhalif, daha ziyade ENKS gibi, Kürt Ulusal Konseyi gibi siyasi yapılanmaları desteklemeyi tercih ediyorlar. Hatta yüz binlerce Kürt de Irak ve Türkiye'ye sığınmış durumda. Dolayısıyla bu anlamda demografik olarak yönetilemez bir denklem vardı ve PKK nihayetinde bir terör örgütü olarak burada işte Kuzey ve Doğu Suriye özerk yönetimi adı altında bir yönetim kursa da aslında terörist eğilimler olan, bir şekilde halka baskı yapan, insan haklarını ihlal eden, insanların malına el koyan, harac alan, işte vergi adı altında ve çocukları zorla silah altına almaya çalışan bir yapılanma. Yine ideolojik olarak bu Marksist-Leninist, işte Sapkın Öcalan'ın fikirlerini indoktrin etmeye çalışan bir anlayıştan bahsediyoruz.
Ki Öcalan sloganları da attı hocam.
Tabii.
Amerika'nın yani müttefiki SDG'nin.
Yani birçok çelişki var, bunların hepsine değinelim. Dolayısıyla böyle bir yapı ve daha önce de Araplar zaman zaman gösteriler yapıyorlardı. Tabii aşiretlerin bu denli ilk defa isyan ettiğini görüyoruz. Burada şu denklemi unutmamak lazım. Yani PKK bu aşiretlerle aslında birlikte çalışıyordu. Nihayetinde bölgenin demografisine baktığımızda birçok Arap aşireti var. Akaidat'tan Bakara'ya, Şammar'a kadar uzanan farklı aşiretlerden bahsediyoruz. Ve bunların bir kısmı hala PKK ile çalışmaya devam ederken bir kısmıyla bu bağ koptu. Tabii bunlar da Amerika ve aşiretlerin desteğiyle oluyordu. Amerika bunları finanse ediyordu, bu aşiretleri, ve bir şekilde PKK'nın çatı yapılanması TSDG'nin içinde tutuyordu. Yine rejime karşı, diğer bölgedeki silahlı yapılara karşı da bu aşiretleri dolayısıyla koruyordu. Ancak işte bu Deir ez-Zor ve Rakka'nın ele geçirilmesinin akabinde buralarda askeri meclisler oluşturulmuştu ve kısmen PKK'nın etkisi bu meclislerde daha düşüktü. Daha özerk bir yapıları vardı ve nihayetinde bunlardan bir tanesi işte Deir ez-Zor Askeri Meclisi'nin başkanı Ebu Havle olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. PKK ile yaptığı görüşme sırasında gözaltına alınıyor ve bu süreci tetikleyen bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Tabii Arap aşiretleri şu anda özellikle Deir ez-Zor'un kırsal alanında birçok bölgeyi ele geçirmeyi başardılar. Çok sayıda PKK'lı ve yine SDG unsuru elimine edildi, öldürüldü. Bazıları esir alındı. Amerika ve şirketleri şu an için ortada duruyor. Daha ziyade tarafları uzlaştırmaya yönelik bir politika izliyor. Araplara yönelik herhangi bir askeri eylem içerisine girmedi. Bunun da altını çizmek gerekir. Keza yine Türkiye'nin nüfus altındaki bölgelerden de destek açıkladı bu Arap aşiretlerinin unsurları. Özellikle Deir ez-Zor'a bağlı Hakkaid aşiretinin unsurları ve bunlar Tel Temir gibi bölgelerden, Tel Abyad üzerinden PKK yönelik saldırılar başlattılar. Yine Manbij üzerinden bir hareketlenme oldu ama burada Rusya'nın hava bombardımanlarıyla karşı karşıya kaldık. Şimdi bu Arap aşiretleri kendi doğal süresince mi sadece isyan etti yoksa bunları destekleyen çeşitli güç unsurları var mı? Temel sorulardan bir tanesi bu senin de ifade ettiğin gibi. Şimdi tek tek ülkelerin pozisyonlarına bakmak lazım. Bir defa Ruslar hava bombardımanı yaparak bu işin karşısında olduğunu göstermiş oldu. Bir iddia işte rejimin...
Ya da Ruslar sınırını çizdi. Yani Manbij bu işin dışında kalacak. Biz de
yani olabilir ama sonuç itibariyle bir hava bombardımanı yapan tek ülke oldu bu aşiretlere karşı. Bu bir önemli pozisyon göstergesi. İşte bir iddia hani rejimin bu unsurların üzerine angajman kurarak etkili olduğu ve onları kışkırttığı yönünde. Ben bunu çok doğru bir yaklaşım olarak değerlendirmiyorum. Çünkü bu aşiretlerin ciddi olarak hala Amerika Birleşik Devletleri'yle angajman olduğunu görüyoruz. Söylemlerine de baktığımızda biz uluslararası koalisyonla birlikte çalışmaya açığız. Ama PKK'nın kendi bölgelerimizden çıkartılmasını arzu ediyoruz şeklinde talepleri var. Hatta önemli iddialardan bir tanesi ki daha mantıklı geliyor bana. Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki aşiret unsurlarıyla angajman kurup onları İran'ın Irak üzerinden geçişini engellemek için sınır hattından Ürdün'e kadar indirilecek olması. Böyle bir alternatif işte aşiret kuşağı dediğimiz bir kuşak. Buna yönelik Arap ABD'nin evet şey buna benzer bir şey yatırım yapabileceği yönünde. Tabii Türkiye'nin pozisyonu da bu anlamda aslında net. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün gazetecilere verdiği görüşte Deir ez-Zor Hakka gibi bölgelerin Arap aşiretlerine ait olduğunu, PKK'nın burada terörist bir unsur olarak işgalci olduğunu söyledi. Yine Türkiye'nin bölgelerindeki Arap aşiretlerinin hareketlenmesine ve PKK'ya karşı askeri hamle yapmasına da izin verdiler. Ama Türk ordusu ve milli ordu doğrudan bu aşiret isyanının bir parçası olmadı. Onlara hava desteği hocam ya da kara desteği izin, vermedi.
Şey mi yani izin mi verdiler yoksa yani Türkiye ya ben burada sonuçta Arap aşiretlerinin YPG karşısındaki ayaklanmasına karşı duramam mı deyip hani...
İşte böyle... sen geldiler de askeri olarak yani Türkiye'nin işte kontrol ettiği bölgelerde çok ciddi bir askeri yapısı yok zaten bu aşiretlerin. Çoğu milli ordunun içerisinde bir hiyerarşinin altındalar. Sonuç itibariyle milli ordu istese yine Türk ordusu bunların böyle bir hareketlik içerisine girmesini kesinlikle engellerdi. Hatta belli noktalardan belli bölgeye taşındıklarını da biliyoruz bunların.
Evet, evet.
Dolayısıyla o lojistik de sağlandı. Dolayısıyla Türkiye'nin böyle bir şeyin karşısında olmadığını en azından göstermesi açısından anlamlıydı diye düşünüyorum.
Ya bence de evet Türkiye sonuçta PKK ile bir mücadele var. Arap yani çok doğal bir süreç eğer gerçekleştiyse zaten Türkiye bunun bir parçası da olur. Ama işte burada hani hep merak edilen bir şey var. Bu Arap aşiretler işte bunca senedir duruyordu. Ebu Havle gibi neredeyse kimse tarafından çok da sevilmeyen bir adamın içeri alınmasından sonra mı bu olaylar başladı gibi bir tartışma konusu olduğu için ben böyle aslında biraz şeytanın avukatlığını yapmaya çalışıyorum. Yani
ama burada bir birikim var işte.
Meseleyi anlamaya çalışıyorum.
Yani şunu görmek lazım ya. Burada yaklaşık 8-10 yıldır PKK'nın tahkimi var. 3 tane kanton ilan etti ardından. Özellikle 2014'te Daesh ile Kobani'deki aynı olaraktaki çatışmalardan sonra Amerikan desteğiyle Arap bölgeleri de PKK ele geçirmeye başladı. 2014'ten günümüze düşün 7-8 yıl geçmiş. Keza en son Rakka ve Deir ez-Zor'da da hamle yaparak Daesh'le mücadele görüntüsü adı altında bu kentleri yok ettiler, yıktılar. Araplara bölgede tehcir uygulamaya çalıştılar. Onların mallarını el koydular. Ciddi zulümler yaşandı ve bu birikime neden oldu. Nihayetinde zaman zaman patlak veriyordu ve şimdi daha organize bir şekilde bir harekete dönüştü. Bunun arkasında tabii başka istihbarat örgütleri, yapılanmalar, angajmanlar da aranabilir. Ama bir doğal da bir süreç var yani nihayetinde bir Arap dalgası geliyordu. Bu bir zaman meselesiydi. benim ifade ettiğim altını çizdiğim bir şey vardı. Eninde sonunda demografi galip gelecekti bu bölgelerde ve bunun ilk işaretlerini görüyoruz. Yani Amerika'ya yönelik Türkiye'nin tezleri de bu bağlamdaydı. Siz bir terör örgütüyle başka bir terör örgütü için mücadele için kullanamazsınız. Hele ki Arapların yaşadığı toprakları bu şekilde bir PKK üzerinden yönetemezsiniz. Bu mümkün değil, sürdürülebilir değil diyordu Türkiye. Bunun ne kadar sahici olduğunu, gerçek olduğunu, saha gerçekleri yeniden Amerika Beşiktaşları'na dayatmış oldu.
Hocam ama şöyle bir şey var, aslında biraz trajikomik diye. SDG 11 tane milisin ölüm görsellerini falan açıkladı. Biraz böyle detaylı incelemeye baktım. Bazıları SDG yani direkt evet. Syrian Democratic Forces içerisinden, bazıları da böyle askeri milislerden. Böyle yüz ifadeli yani yüzlere falan baktığım zaman daha çok yine Arapların da hala SDG içerisinde var olan Arapların, işte Haseke'deki Arapların, Rakka, Memmiş gibi Arapların yine bu işe aslında bir anlamda yine PKK Arap aşiretlere karşı savaşta yine Arapları kullanıyor. Yani burada aslında üzücü olan şey hani ve çok genç yaşta isimlerin olduğu, yani işte belki de 16-17 yaşındaki çocukları cepheye sürüyor. Onları bir şekilde artık buna kanalize edip aslında bu hani Suriye toplumunun bu çatışmadan sürekli kaybettiği, özellikle Rakka, Deir ez-Zor gibi IŞİD ve YPG görmüş, sürekli terör örgütlerinin yönetimi altında kalmış insanların aslında bir anlamda hani böyle işin duygusal tarafından baktığınız zaman hiçbir şekilde istikrarı görmedi. Sürekli olarak bir tehdit altında yaşadığı bir ortam söz konusu. Bunu da böyle bir dipnot olarak evet. falan düşmek
istiyorum. Buna bir ekleme yapayım. Şimdi kısmen söylediğinde haklılık payı var. Kısmen bunun PKK propagandası olduğunu da düşünüyorum ben. Mesela PKK aslında çok daha fazla kayıp verdi ama genelde Arap unsurlarını görüntüsünü evet. vererek aslında bak burada biz Araplarla mücadele etmiyoruz. İşte ölen de öldürülen de Arap. Bunlar aslında DAEŞ çeteleri. İşte bunları İran destekliyor, farklı rejim destekliyor falan gibi propagandalar yapıyor.
Tabii
bu bir defa bunun doğru. altını çizmek lazım. İki, şu açıdan doğru. Suriye Demokratik Güçleri çatısı altında hala birçok Arap unsur var. Bunların bir kısmı evet kendi yine özerk yapılarına sahip ama bir kısmı da doğrudan YPG tarafından, PKK'lı liderler, isimler tarafından yönetiliyor. Bunların bir kısmı da zorla silah altına almış gençler. Bir kısmı para gibi motivasyonlarla orada hareket ediyor. Bir kısmı Şammar aşireti mensubu. Onların işte farklı bir hikayesi var. Amerika'yla ve PKK'yla ayrı bir angajmanları var. Irak ve Suriye'de farklı angajmanları olan bir Arap aşireti. Dolayısıyla böyle hani tüm Araplar şu anda tamamen PKK'nın karşısında ve ona karşı mücadele ediyor diye bir denklem gerçekten yok. Ama Arapların önemli bir kısmı, sahici bir kısmı şu anda isyan bayrağını çekmiş durumda. Bunun sonuçları ne olacak? Tabii bunu öngörebilmek çok kolay değil. PKK tek kendi imkanlarıyla bunu bastırabilecek mi? Amerika en de sonunda müdahale edip PKK'dan yana bir tavır
şeyi çekti.
Tavır sergileyecek mi? Ya da Amerika bunu bir fırsata çevirip Deir ez-Zor'daki bu askeri meclisleri PKK'dan iyice ayrıştırıp onu işte bu Arap Belt dediğimiz kuşak için mi kullanacak? Böyle bir angajman mı? Sonuçta bu Taif bölgesinde EİT diye bir sürü sünni farklı Arap yapılanmalar da var ABD'nin. Onlarla birleştirebilir. Yani burada farklı dinamikler var. Ama en de sonunda bu işten bence en büyük kaybeden PKK olacaktır diye düşünüyorum. ABD nezdinde de PKK tarafından bölgenin yönetilemeyeceği bir kez daha muhtemelen görülmüş oldu. Ki Türkiye gibi ülkelerin ciddi bir desteği henüz yokken Araplar isyan edip bu şekilde PKK'ya ciddi zayiat verebiliyor ve alan hakimiyeti sağlayabiliyorlar. Türkiye ya da Milli Ordu gibi unsurların desteklediği bir denklemde PKK'nın orada direnç göstermesi hiçbir şekilde mümkün değil. Bunu da eklemek gerekir.
Hep bunu zaten dile getiriyorduk hocam. YPY, PKK, Kuzey ve Doğu'da aslında bir Bağız rejimidir diye azınlıktır. Bugün aslında biraz daha sizin dediğiniz gibi demografinin galebe çaldığı bir süreç var. Yani şunu da görmek lazım. Yani Rakka, Tapka ve Deir ez-Zor denklem ve Memmiş'le birlikte denklemden evet. çıkarıldığı zaman bir Suriye'nin elektriği PKK'nın elinden çıkmış.
Tabii olacak. Enerji kaynakları, doğalgaz, petrol.
Suriye'nin su kaynakları elden çıkmış olacak.
Önemli
Suriye'nin
tarım havzaları.
Kaynakları elden çıkmış
tabii, olacak. Kamışlı'ya sıkışmış bir PKK. Aynul Arap'la yani. Kamışlı'ya sıkışmış ve zaten, PKK olacak.
Ve zaten bu bölgeler çıktıktan sonra PKK'nın ben yaşama şansının
bir anlamı da olmayacak. Yani. Aynen katılıyorum.
Yani sadece böyle PKK belki de nasıl diyeyim, belki de demografisini tamamen tabanını vesaire o inşa etti. Çünkü 10 yıldır orada bir ideolojik bir temel atıyor gençler üzerinde, çocukları kaçırıyor, dağa götürüyor. Zaten bugün Arap aşiretlerinin en büyük şikayetlerinden birisi Deir ez-Zor'u Kandil'deki kadroları yönetmesin. Hocam bir de Mazlum Abdi'nin açıklamalarında böyle birkaç husus var. Bu meselenin arkasında İran'ın olduğunu falan söylüyor. Daha önceden böyle bir IŞİD falan denediler.
Yani evet orada söylediler. Şey bence bu propaganda. Öncelikle bu işte Deir ez-Zor'daki askeri yapılanmaların aslında DAEŞ çeteleri olduğunu, onlarla mücadele ettiğimiz iddiasında bulundular. Bunun pek gerçekliğe yansımadığı ortaya çıkınca
böyle video falan da yayınlamaya
çalıştılar. Evet, video yayınladılar. Hatta DAEŞ işte El Hol kampı başta olmak üzere çeşitli hapishanelere saldırı yapacağız diye sahte fake videolar yayınladılar. Ama onun karşılığı olmadığını anlayınca bu sefer İran kartını devreye soktu. Çünkü Amerika için en önemli bölgedeki mesele İran. Yine İsrail'in güvenliği açısından en temel mesele İran ve onun Irak'tan içeriye sızması, lojistik hatları. Böyle bir hamle yaptı ama bunun da Amerika tarafından çok karşılık bulduğunu zannetmiyorum. Çünkü CENTCOM'un da yine Uluslararası Koalisyon'da yaptığı açıklamalara baktığımızda tam böyle bir taraf alan bir pozisyonda değiller.
Hocam bir de
daha ziyade arabuluculuk rolü kendilerine benimsemiş durumdalar.
Hocam bu aşiretler hususunda da biz yıllar önce Suriye gündeminde bununla ilgili birçok yayın yapmıştık. Yine o zaman Akayt'ta aşiretinin bir lideri öldürülmüştü. Biz Deir ez-Zor'daki aşiretleri çalışmıştık. Bunun haritalarını yapmıştık. Ve Türkçe yayınlar hususunda da Suriye gündemi aslında bu konuda bir öncü olmuştu.
Doğru.
Ve hep oraya dikkat çekmiştik. Hani böyle kendi kendimizi övüyor gibi olmasın ama en azından bunda not düşelim yani.
Program doğru yani arası. Bu anlamda tabii Suriye gündemi çok önemli bir referans kaynağı haline gelmişti. Suriye devrim başından bugüne özellikle askeri çatışmalar hem siyasal bağlamında önemli işler yapılmıştı ve bunlar hep dile getirilmişti. Nihayetinde Suriye'nin demografisinde aşiretler önemli bir yere denk geliyor.
Evet.
Bunların bir karşılığı var hem siyasi anlamda hem de askeri anlamda bunları iyi anlamak,
yine
değerlendirmek
gerekiyor. Yine mesela hocam biz... SETA'da Membiç'teki aşiretlerle ilgili Ömer Sızıcık'la bir rapor yayınlamıştık. O zaman ben Suriye'deki aşiretlere çalıştığım zaman aslında bu işin ne kadar derinlikli, ne kadar tafsilatlı bir mesele olduğunu daha orada biraz fark etmiştim yıllar önce. Bir de tabii bu işin içerisine girdiğiniz zaman işte Türkiye'nin topladığı bir aşiret ve kabileler meclisi var biliyorsunuz yine Suriye'nin kuzeyinde. Yani aşiret meselesine girdiğiniz zaman bu meselenin çok daha derinlikli, tarihi boyutları oluyor. Özellikle Arapların bu aşiret ve kabile bağlarının çok güçlü olması ve her zaman da bu konuyu da aslında işlediğimiz bir husustu. Hem Suriye gündeminde hem mesela da bu anlamda aslında bizim dikkat çektiğimiz bir hususun da hani bugün gündeme gelmesi bir anlamda açıkçası beni hem bir anlam şey yapıyor hani yaptığımız işlerin böyle bir anlamda karşılığına çıkması ama diğer yandan da çok dikkate alınmaması ve Türkiye tarafından yeterince yatırımın yapılıp yapılmadığının da tartışmalı bir konusu olması biraz böyle düşündürücü bir taraf.
Doğru yani Suriye siyasetimizde aşiretlere daha fazla yatırım yapmak, onları mobilize etmek özellikle Türkiye'nin çıkarları bağlamında ve hem de onların kendi çıkarları bağlamında kullanmak gerekiyordu. Nihayetinde çıkarlarımız ortak aslında. Türkiye Suriye'deki unsurların kendi kendini yönetmesini arzu ediyor. Terörün tahkimundan kurtulmasını arzu ediyor. Bu anlamda Arap aşiretleriyle Türkiye'nin çıkarları ortak. Dolayısıyla bunu daha iyi formüle edip daha iyi angajmanlarla yönetmek gerekiyor diye düşünüyorum. Sana katılıyorum.
Yani tabii hocam bir aşiret gerçekliği var hocam. Bir de şöyle yine bizim bir şeyimiz var. Yani Suriye'nin doğusunda en son 2019'da yaptığımız Barış Pınar Harekatı'ndan sonra ardından Ekim'de 4 yıl olacak. Tam evet. 4 yıldır PKK'ya karşı, direkt olarak PKK'ya karşı böyle bir kar harekatı
büyük
düzenlemedik.
Bir asker harekat
büyük bir asker harekatı düzenlemedik. Ya sizce şu süreç şöyle gider mi? Mesela Deir ez-Zor'dan PKK'nın çıkarıldığı, işte Rakka'ya doğru belki Rakka'daki aşiretlerin de bu direnişe katıldığı bir denklemle Türkiye askeri seçenekleri masaya alır mı? Yoksa siz böyle
yani tabii bu spekülatif bir şey varsayımsal olarak olabilir. Ama Türkiye şu an için Şam yönetimiyle belli bir görüşme trafiği yürütüyor. Ruslarla benzer şekilde yine İranlıların içerisinde olduğu bir süreç var. Türkiye şu an için en azından kısa vadede askeri seçenekler, büyük kapsamlı askeri harekat seçeneklerini gündeme getirmek istemiyor. Ama orta vadede bunlar hep masada olan şeyler. Arapların bu haklı isyanına Türkiye destek verecektir. Bunun nereye doğru evrileceğini tabii görmek gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonu adım adım değişebilir. Bu Türkiye ile ABD arasında yeni çalışma alanları ortaya çıkmasını beraberinde getirebilir. Yani Suriye sahası dinamik, yeniden hareketlendi. Bir de şunu unutmamak gerekiyor. Son birkaç aydır rejim bölgelerinde çok ciddi gösteriler var. Ülkenin ekosistemi tamamen çökmüş durumda. Muazzam bir ekonomik iflas var. gıda arz güvenliği, enerji arz güvenliği hiçbir şey sağlanamıyor. Ve rejimin kendi destekçileri ve taraftarları da şu anda isyan bayrağını çekme noktasında. Özellikle işte Suveyda gibi bu Dürze azınlıkların olduğu bölgeler, yine Şam'ın belli bölgeleri, Dera gibi bölgelerde, hatta Tarsus'a kadar, Laski'ye kadar uzanan hatta çok ciddi gösteriler yaşandı. Rejim şiddet kullanarak bunları bastırmaya çalışıyor ama bugün dahi hala Suveyda'da özellikle çok ciddi gösteriler var. Dolayısıyla rejim için işler işte iyi gitmiyor. Onun destekçileri için de öyle işler iyi gitmiyor. Burada Türkiye'nin önünde yeni imkanlar doğacaktır. Türkiye'nin kendi işte ekonomik sorunları vesaire bunlara odaklanmış durumda. Yine bölgesel normalleşme ve dış politikada farklı angajmanlar içerisinde yeniden gerginlik oluşturacak, çatışmaların eskale edeceği bir denkleme girmek istemiyor. Ancak belli bir dönemde Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit edecek meselelerle ilgili olumlu gelişmeler olmazsa, özellikle PKK'nın Suriye'deki varlığı bağlamında, Türkiye kapsamlı askeri harekat seçeneklerini yeniden devreye alacaktır diye düşünüyorum.
Hocam bir de benim aklıma bir husus geldi de, bu Deirezor'daki aşiretlerle özellikle Arap Körfez ülkelerinin de bir ilişkisi oldu ve Türkiye'de bu ilişkiyi Körfez'de normalleşme süreciyle birlikte yeni bir angajman belki. Yani ben şöyle bir şey de aslında sizin söylediklerinize ek olarak, hani Türkiye Körfez normalleşmesinin bir Suriye'ye yansıması tabii, olabileceğini değerlendiriyor. Tabii kesinlikle.
Buna ben de
özellikle
katılıyorum.
Hem kalkınma bakımından, hem yeni bir işte muhalefet inşası belki yeni.
Çünkü ya iki mesele. Bir, Rusya'nın Ukrayna'da içine girdiği askeri çıkmaz. Bunun Türkiye lehine Suriye yansımaları oluyor. Rejim zayıflıyor, Rusya zayıflıyor dolayısıyla. İki, Türkiye'nin bölgesel normalleşmesi. Körfez ülkeleriyle, hatta İsrail'le Türkiye'nin normalleşmesi, Türkiye'nin Suriye'deki imkanlarını, hareket alanı çok genişletti. Dediğin gibi Suriye muhalefetine Körfez ülkelerinin bakış açısını da Türkiye değiştirebilir. Ortak hamleler yapılabilir. Ortak çıkarlar da var belli anlamda. Ülkenin istikrarı, toprak bütünlüğünün korunması, İran etkisinin azaltılması gibi meseleler. Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında böyle bir angajman da oluşabilir elbette.
Hocam teşekkür ederim. Bence keyifli bir sohbet oldu.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ
ol. Suriye'deki meselelere dair elimizden geldiğince meseleyi sizlere aktarmaya çalıştık. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Küresel analiz.